Ayrım 45.
Sayfa 365. Biz bunu duyunca şaşkına döndük. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ama çobanın haykırışlarının ortalığı telaşa vereceğini, sahil muhafızlarının derhal gelip ne olduğuna bakacağını düşündük ve dönmenin Osmanlı giysilerini çıkarıp esir üniforması giymesine karar verdik. Aramızdan biri hemen ceketini ona verdi, kendisi gömleğiyle kaldı. Böylece Tanrı'ya dua edip çobanın yürüdüğü yolu tuttuk. Sahil muhafızlarının yolumuzu kesmesini bekliyorduk. Düşüncemizde yanılmadık. Aradan 2 saat geçmeden çalılıklardan düzlüğe çıkmıştık ki 50 kadar atlının 4 nala bize doğru geldiğini gördük. Onları görür görmez olduğumuz yerde durup yaklaşmalarını bekledik. Ama onlar gelip aradıkları Magripliler yerine bu sefil Hristiyanları bulunca şaşırdılar. Aralarından biri çobanın ortalığı telaşa vermesine bizim mi sebep olduğumuzu sordu. Evet dedim ben. Başımıza gelenlere nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu anlatmaya başlayacakken aramızdaki Hristiyanlardan biri bize soruyu soran atlıyı tanıdı ve benim tek kelime söylememe fırsat bırakmadan "Beyler," dedi. "Bizi bu kadar iyi bir yere getirdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü eğer yanılmıyorsam bu bastığımız toprak Velez Malaga toprağı. Esaret yıllarım hafızamı köreltmediyse sen bize kim olduğumuzu soran dayım Pedro de Bustamante'sin." Eski Hristiyan bunları söyler söylemez atlı atından yere atlayıp delikanlıya sarıldı, dedi ki, "Benim canım yeğenim, tanıdım seni. Ben seni öldü sanıp matemini tutmuştum. Ablam yani annen ve bütün ailen de, hepsi hayatta. Onlara seni görüp sevinecek kadar ömür veren Tanrı'ya şükürler olsun. Senin Cezayir'de olduğunu haber almıştık. Kıyafetine ve bütün arkadaşlarının haline bakılırsa mucize kabilinden kurtulmuşsunuz." "Öyle oldu," dedi delikanlı. "Sonra her şeyi uzun uzun anlatırım." Atlılar bizim Hristiyan esirler olduğumuzu anlayınca atlarından indiler, bize atlarını verdiler. Velez Malaga şehri 1,5 fersah ilerideydi. Aralarından bazıları kayığı nerede bıraktığımızı sorup şehre götürmek üzere onu almaya gittiler. Bazıları da bizim atların terkisine oturdular. Süreyya da Hristiyan delikanlının dayısının atına bindi. Bütün köy halkı bizi karşılamaya çıktı. Önden giden biri gelişimize haber vermişti. Köylüler, hürriyete kavuşmuş esirler, esir Magripliler gördüklerine şaşırmamışlardı. Çünkü o sahilde oturanlar her ikisini de görmeye alışıktır. Ama Süreyya'nın güzelliğine şaşırmışlardı. Süreyya hem yolun yorgunluğuyla hem artık tehlike ihtimali olmadan Hristiyan topraklarında bulunduğunu bilmenin sevinciyle güzelliğinin doruğundaydı. Yanaklarına öyle bir renk vermişti ki bu mutluluğu, o sırada aşkım beni yanıltmadıysa diyebilirim ki dünyada ondan güzel bir yaratık olamazdı. Varsa da ben görmemiştim. Tanrı'ya bize bağışladığı lütuf için şükretmek üzere doğru kiliseye gittik. Süreyya içeri girer girmez orada Lala Meryem'inkine benzeyen yüzler olduğunu söyledi. Ona bunların Meryem Ana'nın resimleri olduğunu söyledik. Dönme bu resimlerin anlamını her birine kendisiyle konuşan Lala Meryem'in kendisiymiş gibi tapınabileceğini elinden geldiğince anlattı. Akıllı, sezgili bir kız olan Süreyya, resimlerle ilgili anlatılan her şeyi hemen anladı. Oradan bizi alıp köyün çeşitli evlerine dağıttılar. Dönme, Süreyya ve ben bizim Hristiyan delikanlının evine gittik. Oldukça refah içinde yaşayan ailesi bizi kendi oğullarına gösterdikleri sevgiyle ağırladı. Velez'de 6 gün kaldık. Sonra dönme gerekli bilgileri almış olarak Granada şehrine kutsal enkisisyon aracılığıyla kutsal kiliseye kabul edilmeye gitti. Diğer hürriyetine kavuşan Hristiyan esirlerin her biri beğendiği yere gitti. Bir tek Süreyya ile ben kaldık. Fransızın acıyıp Süreyya'ya verdiği altınlardan başka şeyimiz yoktu. O parayla Süreyya'nın bindiği hayvanı aldım. Şimdiye kadar kendisine kocalık değil, babalık ve silahtarlık ettim. Niyetimiz eğer hayattaysa, babamı veya talih kardeşlerimden birinin yüzüne benden çok güldüyse onu bulmak. Yine de ben Tanrı'nın bana Süreyya'yı eş olarak vermesinden sonra hiçbir servete daha fazla değer veremeyeceğimi düşünüyorum. Süreyya yoksulluğun beraberinde getirdiği zorluklara öyle bir sabırla katlanıyor, artık Hristiyan olmak için öyle sabırsızlanıyor ki beni şaşırtıyor, ona hayatım boyunca hizmet etme isteği veriyor. Ne var ki memleketimde onun başını sokabileceğim bir yer bulup bulamayacağımı, zaman ve ölümün, babamın ve kardeşlerimin durumlarında, hayatlarında ne gibi değişiklikler yaptığını, onları bulamazsam beni tanıyan birini bile bulup bulamayacağımı bilmemek, benim Süreyya'ya, onun da bana ait olduğunu bilmenin sevincini bulandırıyor, siliyor. İşte beyler, hikayem bu kadar. Hoş ve ilginç bir hikaye olup olmadığına siz değerli aklınızla karar verin. Ben size bir tek şunu söyleyebilirim. Sizi sıkma korkusuyla birçok olayı anlatmadığım halde hikayemi daha kısaca anlatmış olmayı isterdim. 42. Bölüm. Han'daki yeni olaylara ve öğrenilmeye değer birçok başka şeye dair. Esir bu sözleri de söyleyip sustu. Don Fernando dedi ki, emin olun yüzbaşı, bu garip hikayeyi anlatış biçiminiz de olayların ilginçliğini, değişikliğini aratmayacak nitelikteydi. Hepsi çok ilginç, çok tuhaf, dinleyenleri şaşırtan, hayran bırakan serüvenlerle dolu. Hikayeniz o kadar hoşumuza gitti ki dinlerken güneş doğacak da olsa baştan dinlemek isterdik. Bu sözlerden sonra Don Fernando ve diğerlerinin hepsi yardım etmek için ellerinden geleni yapmayı o kadar sevgi ve içtenlikle teklif ettiler ki yüzbaşı samimiyetlerinden emin oldu. Don Fernando kendisiyle birlikte gitmek isterse marke olan ağabeyinin Süreyya'nın vaftiz babalığını üstlenebileceğini, kendisinin de yüzbaşının memleketine kendine yakışır mevki ve rahatlıkla gitmesini sağlayabileceğini söyledi. Esir hepsine kibarca teşekkür etti fakat cömert tekliflerinden hiçbirini kabul etmedi. Bu arada akşam olmaktaydı. Karanlık çökerken hana bir arabayla at üzerinde birkaç adam geldi. Yatacak yer sordular. Hancının karısı bir karış boş yeri kalmadığını söyledi. Öyle bile olsa dedi gelen atlılardan biri, sayın hakim için bir yer bulunabilir mutlaka. Bunu duyan hancının karısı telaşlanarak dedi ki, beyefendi mesele şu, yatağımız yok. Eğer beyefendi hazretlerinin yanında yatak varsa ki vardır, buyursunlar. Kocamla ben sayın hakime kendi odamızı veririz. Pekala öyleyse dedi silahtar. Bu arada arabadan bir adam çıkmıştı. Görevi, mevkii, kıyafetinden hemen belli oluyordu. Kolları volanlı, uzun cübbesi, hizmetkarının da belirttiği gibi hakim olduğunu gösteriyordu. Yanında da elinden tuttuğu bir genç kız vardı. Kız 16 yaşlarında gösteriyordu. Yol kıyafeti giymişti. O kadar alımlı, o kadar güzel ve zarifti ki görenlerin hepsi hayran oldular. Han'da bulunan Dorothea, Lucinda ve Süreyya'yı görmemiş olsalar, bu genç kız kadar güzelinin zor bulunabileceğini düşünürlerdi. Hakimle genç kızın girişlerinde Don Quixote de orada bulundu ve onları görür görmez dedi ki, ''Zat-ı âliniz pek tabii ki girip bu şatoda konaklayabilirsiniz. Biraz küçük ve pek rahat olmamakla birlikte dünyada silaha ve kaleme yer açamayacak bir darlık, bir rahatsızlık olamaz. Hele hele silah ve kaleme yol gösteren ve emreden güzellikse. Kalem sahibi Zat-ı Âli'nizin kolundaki bu güzel genç kıza şatolar açılıp emrine sunulduğu gibi kayalar yarılmalı, dağlar yıkılıp devrilmeli, ona yer açılmalıdır. Bu cennete hoş geldiniz efendim. Burada Zat-ı Ali'nizin yanında getirdiği Tanrıçaya eşlik edecek yıldızlar ve güneşler bulacaksınız. Burada silahları mükemmel, güzelliği dorukta bulacaksınız. Hakim Don Quixote'nin konuşmasına şaşırmıştı. Gözlerini ondan ayıramıyor, sözleri kadar görünüşü de onu hayretlere düşürüyordu. Kendisine verilecek bir cevap bulamadan karşısında Lucinda, Dorothea ve Süreyya'yı görüp yine şaştı kaldı. Hanımlar yeni konuklar geldiğini haber alıp hancının karısından genç kızın güzelliğini dinleyince kendisini görüp ağırlamaya gelmişlerdi. Don Fernando, Cardenio ve rahip ise daha sade, daha kibar sözlerle karşıladılar konukları. Saygıdeğer hakim hem gördüklerine hem duyduklarına şaşarak içeri girdi. Hanın güzel hanımları da güzel genç kızı ağırladılar. Sonuçta hakim orada bulunanların hepsinin soylu kimseler olduklarını anladı. Ama Don Quixote'nin görüntüsü, yüzü, hali onu afallatmıştı. Karşılıklı kibar sözler edilip hanın olanakları tartışıldıktan sonra önce kararlaştırıldığı şekilde yapmaya karar verildi. Bütün kadınlar daha önce sözü edilen odaya girecek, erkekler de dışarıda kalıp bir bakıma nöbet tutacaklardı. Hakim kızının yani güzel genç kızın hanımların yanında gitmesine sevindi. Kız da seve seve gitti. Hancının dar yatağına hakimin yanındakinin yarısını da ekleyince o gece düşündüklerinden çok daha rahat yattılar. Esir hakimi gördüğü anda yüreği hoplamış, bu adamın kardeşi olduğunu hissetmişti. Yanındaki hizmetkarlardan birine adını ve memleketini sordu. Hizmetkar adının Üstad Juan Perez de Viedma olduğunu, Leon dağlarında bir köyde doğmuş olduğunu işittiğini söyledi. Bu sözler ve gördükleriyle bunun babasının nasihatine uyup tahsiline devam eden kardeşi olduğundan kesinlikle şüphesi kalmadı. Heyecan ve mutluluk içinde Don Fernando, Cardenio ve rahibi çağırıp başkalarına duyurmadan durumu anlattı, o hakimin kendi kardeşi olduğunu söyledi. Hizmetkar ayrıca efendisinin Amerika'ya Meksika mahkemesine tayin edildiğini söylemiş, yanındakinin kızı olduğunu, annesinin onu doğururken öldüğünü ve kızıyla birlikte hakime büyük bir servet bıraktığını anlatmıştı. Esir kendisini nasıl tanıtacağı, kardeşinin kendisini tanıttığında yoksulluğundan utanacağını mı, yoksa kollarını mı açacağını önceden nasıl öğrenebileceği konularında onlara akıl danıştı. ''Siz onu öğrenmeyi bana bırakın.'' dedi rahip. ''Zaten çok iyi karşılanacağınızdan kuşkum yok sayın yüzbaşı. Kardeşiniz iyi ve akıllı bir insan olduğunu görünüşüyle ortaya koyuyor.'' Kibirli, nankör veya talihin getirdiği olayları gereğince değerlendirmeyi bilemeyecek bir kişi izlenimini vermiyor. Buna rağmen dedi yüzbaşı, ben kendimi birden değil dolambaçlı yoldan tanıtmayı tercih ederdim. Size söz veriyorum diye cevap verdi rahip, herkesi memnun edecek şekilde bu işi halledeceğim. Bu arada akşam yemeği hazırlanmıştı. Esir ve yemeklerini odalarında ayrı yiyen hanımlar dışında herkes masaya oturdu. Yemeğin ortasında rahip dedi ki, ''Sayın hakim, benim esir olarak birkaç yılımı geçirdiğim Konstantinopolis'te Zat-ı Ali'nizle aynı soyadını taşıyan bir arkadaşım vardı. Kendisi İspanyol topçularının en cesur askerlerinden, yüzbaşılarından biriydi. Ama yiğit ve cesur olduğu kadar talihsizdi de. Bu yüzbaşının adı neydi beyefendi diye sordu hakim. Adı Ruy Perez de Viedma'ydı diye cevap verdi rahip. Leon dağlarında bir köyde doğmuş. Bana babası ve kardeşleri arasında geçen bir olayı anlatmıştı. Onun kadar doğru sözlü birisi anlatmamış olsa, yaşlı kadınların kışın ateş başında anlattıkları masallardan biri diye dinlerdim. Anlattığına göre babası servetini üç oğlu arasında paylaştırmış ve onlara Cato'nun nasihatlerinden daha iyi öğütler vermiş. Arkadaşımın seçtiği savaşa katılma nasihatının başarılı olduğunu söyleyebilirim doğrusu. Birkaç yıl içinde sırf kendi cesareti ve gayreti sayesinde faziletinden başka bir şeye sırtını dayamadan topçu yüzbaşılığına yükseldi. Yakın zamanda da albay olacağı belliydi. Ama şansı yaver gitmedi. Talih'in yüzüne gülmesini en bekleyebileceği anda Talih ona sırt çevirdi. Onca kişinin hürriyetine kavuştuğu mutlu bir günde İnebahtı Savaşı'nda esir düştü. Ben de Halkülvadi'de esir düştüm. Sonra ayrı ayrı serüvenler yaşayıp Konstantinopolis'te karşılaştık. Oradan Cezayir'e gitti. O şehirde dünyanın en garip olaylarından biri gelmiş başına. Rahip hikayeye devam etti. Az ve öz konuşarak Süreyya ile ağabeyinin başlarından geçenleri anlattı. Hakim bütün bunları hayatında hiçbir şeyi göstermemiş olduğu bir dikkatle dinledi. Rahip Fransızların teknedeki Hristiyanları soyduğu, arkadaşıyla güzel Magripli kadının büyük bir yoksulluk ve sefalet içine düştüğü noktada hikayeyi kesti. Başlarına ne geldiğini, İspanya'ya varıp varamadıklarını, Fransızların onları Fransa'ya götürüp götürmediklerini bilmediğini söyledi. Rahibin bütün anlattıklarını yüzbaşı biraz uzaktan dinliyor, kardeşinin bütün hareketlerini izliyordu. Rahip hikayeyi bitirince hakim içini çekti ve gözleri yaşlarla dolarak dedi ki, "Ah beyefendi, bu anlattıklarınızın beni ne kadar yakından ilgilendiren haberler olduğunu bir bilseniz. Her ne kadar kendimi tutmaya çalışsam da gözümden fışkıran bu yaşlarla duygularımı ifade etmek zorunda kaldım. Bu anlattığınız cesur yüzbaşı benim büyük ağabeyimdir. O benden ve küçük ağabeyimden daha güçlü, daha yüce düşüncelere sahip olduğu için şerefli ve itibarlı savaşçılık mesleğini seçmişti. Arkadaşınızın anlattığı, sizin masala benzettiğiniz gibi, babamızın bize öğütlediği üç yoldan biri de buydu. Ben tahsil yolunu seçtim ve hem Tanrı'nın hem çalışkanlığımın yardımıyla bu gördüğünüz mevkiye ulaştım. Küçük ağabeyim Peru'da. O kadar zengin ki bana ve babama gönderdiği paralarla çoktan yanına aldığı sermayeyi telafi etti. Hatta babamın savurgan mizacını tatmin edebileceği kadar çok şey verdi ona. Ben de bu sayede tahsilimi çok daha iyi ve rahat koşullarda tamamlayıp bu mevkiye gelebildim. Babam hala hayatta, büyük oğlundan haber alma isteği içinde kavruluyor. Oğlunu sağ görmeden kendi canını almasın diye sürekli Tanrı'ya dua ediyor. O kadar akıllı bir adam olan ağabeyimin nasıl olup da onca dert ve felaketi veya başarıyı babasına haber vermeyi ihmal ettiğine şaşıyorum. Babamın veya bizlerden birinin haberi olsaydı, fidyesini ödeyebilmek için değnek mucizesini beklemesine gerek kalmazdı. Benim şimdi merak ettiğim, acaba o Fransızlar serbest bıraktılar mı ağabeyimi, yoksa soygun ortaya çıkmasın diye öldürdüler mi? Bunları duyduktan sonra yolculuğuma başlangıçtaki mutlulukla değil, hüzünle, kederle devam edeceğim. Ah sevgili ağabeyim, şimdi nerede olduğunu bir bilen olsa, ne pahasına olursa olsun seni bulur, dertlerinden kurtarırdım. Ah Berberistan'ın en karanlık zindanlarında bile olsan, yaşlı babamıza senin hayatta olduğun haberini verebilseydim. Onun, ağabeyimin ve benim servetlerimiz seni oradan kurtarırdı. Ah güzel cömert Süreyya, ağabeyime yaptığın iyiliklerin karşılığını sana ödeyebilseydim. Ruhunun yeniden doğuşunda hepimizi mutlu edecek düğününüzde bulunabilseydim. Hakim bu ve buna benzer sözleri ağabeyiyle ilgili aldığı haberlerden ötürü öyle bir kederle söylüyordu ki, kendisini dinleyenlerin üzüntüsüne katıldıkları belliydi. Rahip amacına ulaştığını ve her şeyin yüzbaşının istediği gibi olduğunu görünce hepsini bu üzüntüden artık kurtarmak istedi ve sofradan kalkıp Süreyya'nın odasına giderek elinden tutup getirdi. Arkalarından da Lucinda, Dorothea ve hakimin kızı geliyordu. Yüzbaşı rahibin ne yapacağını bekliyordu. Rahip onu da elinden tutup ikisini birlikte hakimin ve diğer soyluların yanına götürerek dedi ki, "Saygıdeğer hakim, Gözyaşlarınızı silin. Bütün istedikleriniz, isteyebileceğiniz bütün mutluluk gerçek oldu. İşte sevgili ağabeyiniz ve sevgili yengeniz. Bu gördüğünüz yüzbaşı Viedma. Bu da kendisine onca iyilik eden güzel Magriplidir. Bahsettiğim Fransızlar sizin yüce gönlünüzün cömertliğini gösterebileceğiniz bu badireye atmış kendilerini. Yüzbaşı kardeşine sarılmak üzere yaklaştı. O da iki elini göğsüne koyup iyice baktı. Ama tanıyınca öyle sımsıkı kucakladı, öyle acıklı mutluluk gözyaşları döktü ki, hazır bulunanların çoğu kendisine katıldı. İki kardeşin arasından geçen konuşmaları, karşılıklı duygularını değil yazmak, hayal bile etmek mümkün değildir sanırım. Birbirlerine kısaca başlarından geçenleri anlattılar. İki kardeşin dostluğunun doruğa ulaşmasını sergilediler. Hakim Süreyya'yı kucaklayıp bütün servetini hizmetine sundu. Kızıyla da Süreyya'yı kucaklaştırdı. Güzel Hristiyan kızla güzel Magripli herkesin gözyaşlarını tazelediler. Don Quixote de tek kelime konuşmadan dikkatle olanları izleyip bu tuhaf olayları değerlendiriyor, hepsini gezgin şövalyeliğin sihrine yoruyordu. Yüzbaşının Süreyya ve kardeşiyle birlikte Sevilla'ya gitmesine, hayatta ve hür olduğunun babasına bildirilmesine karar verdiler. Böylece babası gelip düğünde ve Süreyya'nın vaftizinde hazır bulunurdu. Hakim yolculuğuna devam etmek zorundaydı. Çünkü bir ay sonra Sevilla'dan Yeni İspanya'ya bir filonun hareket edeceğini haber almıştı. Bu imkanı kaçırmak kendisi için iyi olmayacaktı. Sonuçta esirin başına gelen bu talihli olay herkesi mutlu etmişti. Gecenin de neredeyse 1/3 geçtiğinden geri kalanını dinlenerek geçirmeye karar verdiler. Don Quixote kale nöbeti tutmaya gönüllü oldu. Kaledeki büyük servete, onca güzelliğe göz diken bir dev veya kötü niyetli haydut saldırıda bulunabilirdi. Don Quixote'yi tanıyanlar kendisine teşekkür ettiler ve hakime Don Quixote'nin garip takıntısını anlattılar. O da bundan çok hoşlandı. Yatma saatinin gecikmesi bir tek Sancho Panza'yı üzüyordu. Kendisine herkesten rahat bir yatak ayarlayan da yine oydu. Eşeğinin semerinden yaptığı yatak, ileride anlatacağımız gibi kendisine çok pahalıya mal oldu. Hanımlar odaya, diğerleri de bulabildikleri yerlere yerleştikten sonra Don Quixote söz verdiği gibi kale nöbeti tutmak üzere hanın dışına çıktı. Şafağın sökmesine az bir şey kalmıştı ki hanımların kulağına gelen tatlı güzel ses hepsini dikkatle dinlemeye mecbur etti. Özellikle uyanık olan Dorothea'yı. Dorothea'nın yanında hakimin kızı Doña Clara de Viedma uyumaktaydı. Bu kadar güzel şarkı söyleyen kişinin kim olabileceğini kimse düşünemiyordu. Tek başına bir sesti, bir müzik aleti eşlik etmiyordu. Şarkının kah avludan geldiğini sanıyorlardı, kah ahırdan. Onlar dikkatle bu karışıklığı çözmeye çalışırken, Cardenio odanın kapısına gelip konuştu. "Uyumuyorsanız dinleyin, bir katırcı oğlanın sesini duyacaksınız, harikulade şarkı söylüyor." ''Duyduk zaten efendim'' dedi Dorothea. Cardenio bunun üzerine gitti. Dorothea bütün dikkatini toplayarak dinledi ve şu şarkının sözlerini duydu.